Bu paylaşımımızda antlaşma temasını ele alacağız. Amacımız, İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle yapılan antlaşma hakkında bir anlayış kazanmak. Bu antlaşma kavramı, Tanrı halkının tarihinin başlangıcına dek uzanır. Bununla birlikte birçok Hristiyanın antlaşma sözcüğünü, yapılan bu antlaşmanın gerçek değerini ve önemini kavramadan öylesine kullandığı kanısındayım. Bu yüzden Tanrı'nın halkıyla yaptığı ilk antlaşmalardan bazılarını, özellikle Yaratılış 15. bölümde yer alan İbrahim'le yaptığı antlaşmayı bazı ayrıntılarıyla incelemeyi amaçlıyorum. Bir önceki paylaşımımızda Tanrı'nın hasitleri yani sadık kulları, kutsalları olmak isteyenlerin kurbana dayalı bir antlaşma yapmak zorunda olduğuna dikkatinizi çekmiştim. Tanrı'nın kalıcı olarak tanıdığı tek ilişki budur. Aslında kutsal kitapta insanların arasındaki bütün kalıcı ilişkilerin de bir antlaşmaya dayanmak zorunda olduğunu görüyoruz. Kalıcı ilişkilerin başka bir temeli yoktur. Çağımızın özelliklerinden biri ise pek az kalıcı ilişkinin olmasıdır. Bunun başlıca nedeni insanların artık bir antlaşmanın yükümlülüğünü üstlenmek istememeleridir. Ve bir antlaşma olmaksızın kutsal kitap ayetlerine dayalı kalıcı ilişkiler kurulamaz. Yaratılış 15'te Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı antlaşmayı incelerken bu antlaşmanın kurban olarak sunulan hayvanlara dayandığını görmüştük. İbrahim'in kurban olarak sunulacak hayvanları temin etmesi, öldürmesi, parçalara ayırması gerektiğini ve Rabbin kutsal ruhunu temsil eden alevli bir meşale suretinde bu kurban parçalarının arasından geçtiğini görmüştük. Ben İbrahim'in de bu kurban parçalarının arasından geçtiğine inanıyorum. Böylelikle yani parçaların arasından geçerek Tanrı ve İbrahim birbirleriyle bir antlaşma ilişkisi içine girmişlerdi. Bu oldukça ilkel bir antlaşma biçimi olarak tanımlanabilir ama ilke olarak son derece etkileyicidir. Ben de bu yüzden o ayeti ele almayı tercih ettim. Kalıcı bir ilişkinin tek ana ilkesi, temeli antlaşma yapmaktır.
Antlaşma bir kurban gerektirir. Kurban aracılığıyla yapılan antlaşmayla taraflar birbirleriyle yepyeni bir ilişki içine girerler.
Bununla beraber Tanrı'nın Yaratılış 15'te İbrahim'le yaptığı antlaşma birçok yönden noksandı. İlginçtir ki bu antlaşmada İbrahim'in kendisi için herhangi bir vaadin yer almadığını görüyoruz. Antlaşmanın koşulları sadece onun soyu için sağlanmıştır. İkinci olarak, kalıcı olan bir antlaşma olarak adlandırılmaz. Bu konudaki görüşümü önceden bildirdiğim gibi, bu arada bu görüşme karşı çıkanlar olabilir, o antlaşma, Tanrı, halkını Yeşu'nun önderliğinde Kenan ülkesine getirdiği zaman yerine getirilmiştir. Ancak bu, Tanrı ile İbrahim arasında yapılan son antlaşma değildir. Şimdi Yaratılış 17. bölümü açalım ve son antlaşmanın nasıl tarif edildiğine bakalım. Bu konuyu incelerken sanki kutsal kitaba özgü bir bilmeceymiş gibi kendinize "Kurban nerede?" sorusunu sormanızı istiyorum. Kurban nerede? Yaratılış 17.1'den başlayacağız ve 8. ayete dek okuyacağız. Bu ayetlerde İbrahim'e antlaşma bildirilmektedir. Avram 99 yaşındayken Rab ona görünerek "Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım" dedi. İbranice ayette yer alan El Shaddai, her şeye gücü yeten Tanrı olarak çevrilmiştir. Rabbin Musa'ya, İbrahim'e hiçbir zaman Rab Yahve adıyla görünmediğini bildirmiş olması ilginç bir noktadır. Mısır'dan çıkış 3. bölümü incelerseniz, Tanrı İbrahim'e El Shaddai, her şeye gücü yeten Tanrı ünvanıyla görünür. 2. ayetten devam ediyorum. Seninle yaptığım antlaşmayı, yani benim antlaşmamı, sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım.
Birinci antlaşmanın bir ya da herhangi bir antlaşma olduğuna dikkat edin.
Oysa Tanrı bu antlaşmayı benim antlaşmam olarak adlandırıyor.
Yani bu farklıdır. Mezmur 50:5'te Rab şöyle der. Toplayın önüme sadık kullarımı, kurban keserek benimle antlaşma yapanları.
Kutsal kitapta iki ayrı eğilim mevcuttur. Bir ya da herhangi bir antlaşma ve benim antlaşmam. Okumaya devam ediyorum. Avram yüzüstü yere kapandı. Siz de Tanrı'nın önünde yüzüstü yere kapanmaktan asla utanmayın. Birçok mükemmel Tanrı adamı da sizden önce aynı şekilde Tanrı'nın önünde yüzüstü yere kapanmıştır. Okumaya devam ediyorum. Seninle yaptığım antlaşma şu dedi. Birçok ulusun babası olacaksın. Ardından daha önceki paylaşımlarda ele aldığımız isim değişikliği geliyor. İbrahim o zamana dek Avram, yani yüce baba adını taşıyordu.
Oysa şimdi artık İbrahim birçok ulusun babası olur.
Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. Bu bildiri sırasında İbrahim'in yaşamında henüz bir değişiklik yoktu. Hala eşi Sara'dan bir oğlu olmamıştı. Tanrı ona, seni birçok ulusun babası yapacağım dedi. Paulus Romalılar 4:17'de şöyle bildirir. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi, İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı varlığa çağıran Tanrı'nın katında hepimizin babasıdır. Ve Tanrı, bir kez var olmayanı varlığa çağırdığı zaman o iş tamamlanmıştır. Bunun kanıtını gözle göremezsiniz ama tamamlanmıştır. Yaratılış 17:6-7'den devam ediyorum. Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak. Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Senin, senden sonra da soyunun tanrısı olacağım. Dikkat ederseniz bu antlaşmada ilk sözü edilen kişi İbrahim'in kendisidir. İbrahim'in kendisinden sonra ise onun soyu gelmektedir. Ayrıca bu antlaşmada Avram'ın isminin Tanrı tarafından değiştirildiğine dikkat edin. Birinci antlaşmada ise ismi değiştirilmemişti. Kutsal kitapta bir ismin değiştirilmesi daima büyük önem taşır. Bu durum Tanrı'nın o kişide gerçekleştirdiği bir işine işaret eder. Bu antlaşmanın sonsuza dek sürecek bir antlaşma olduğuna da dikkat edin. 7. ayeti bir kez daha okuyacağım. Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Senin, senden sonra da soyunun tanrısı olacağım. Dikkat ederseniz ayette öncelikle Kenan ülkesi değil, bir ilişki vurgulanıyor. Senin, senden sonra da soyunun tanrısı olacağım. Ardından bu toprakların vaat edildiği 8. ayete geliyoruz. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların tanrısı olacağım. Benim açımdan kutsal kitaba inanan bir kişi olmak, Kenan ülkesinin kime ait olduğu sorusunu yanıtlar. Bu konu 4000 yıl önce karara bağlanmıştır. İnsanlar tartışabilir, Birleşmiş Milletler'de bu konuda oylama yapılabilir, insanlar savaşabilir ama bu konu kararlaştırılmıştır. Bu bir antlaşmadır. Uzun yıllar önce 1947'de Yeruşalim'de yaşıyordum. O zamanlar ülkede muazzam bir gerilim yaşanıyordu. Yahudiler ve Araplar birbiriyle savaşıyordu. Sokaklarda pusu kurmuş nişancılar vardı. Herhangi bir binanın ne zaman bombalanacağını bilemiyordunuz. Herkes büyük bir gerilim içindeydi. Bir gün küçük bir alet almak için elektrik malzemesi satan bir mağazaya girdim. Yahudi satıcı bana şöyle dedi. Çok kötü bir zamanda yaşıyoruz. O zamanlardaki biraz da budalaca sayılabilecek halimle ona şöyle dedim. Ben sonsuz yaşama sahibim. Bu yüzden bana neler olacağı gerçekten önemli değil. Satıcı, bizim kutsal kitabımızda sonsuz yaşamdan söz edilmez karşılığını verdi. Konuşmamızın bu aşamasında mağazadaki herkesin ilgisini üzerime çekmiştim. Satıcıya şöyle dedim. Yaratılış 17'de bildirilenlere ne dersiniz? Ayeti İbranice olarak tekrarladım. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Ona şöyle dedim. Tanrı bu toprakları ilk önce İbrahim'e, ondan sonra da onun soyuna vereceğini bildirdi. O zamana dek İbrahim sadece gömüleceği kadar bir toprak sahibi olabilmişti. Eğer diriliş yoksa bu vaat asla yerine getirilemez. Mağazada derin bir sessizlik hakim oldu. Kimseyi ikna edememiş olsam da kendi kendimi ikna etmiştim. Antlaşmamız işte burada ama henüz kurbanı bulamadık, öyle değil mi? Hiçbir antlaşma kurbanı olmadan geçerli olmaz. 9. ayetten okumaya devam ediyorum. Tanrı İbrahim'e, sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız dedi. Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şu. Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan bir yabancıdan satın alınmış köleler dahil, 8 günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu. Evinizde doğan ya da satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edilecek. Bedeninizdeki bu belirti sonsuza dek sürecek antlaşmamın simgesi olacak. Sünnet edilmemiş her erkek halkının arasından atılacak. Çünkü
antlaşmamı bozmuş demektir.
Size daha önceden bir antlaşmanın yapıldığı her durumda bir kurbanın da olduğunu ve bir kurbanın olduğu her durumda kan akıtıldığını belirtmiştim. İncelediğimiz bu metinde bir antlaşma ve bir de kan akıtılması var. Kan akıtmadan sünnet yapılmaz. Ama bu antlaşmanın kanı İbrahim'in kendi bedeninden ve onun soyundan alınır.
Tanrı'nın bu metinde senin soyundan bir kurban çıkaracağım dediğine inanıyorum. Bu, kanın nereden geleceğine dair küçük bir belirtidir.
Şimdi yeni antlaşmaya geçiyoruz. İlk önce İbraniler 9. bölümü açalım. İbraniler kısmının temalarından biri de antlaşmadır. 13. ayetten okumaya başlarsak konunun bağlamını anlayacağınızı düşünüyorum. Tekelerle boğaların, bunlar kutsal yasaya göre kurban olarak sunulan hayvanlardı. Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor, bedensel açıdan temizliyor. Öyleyse sonsuz ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının diri Tanrı'ya kulluk edebilmeniz için vicdanınızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir. Sizlere İsa Mesih'in hem kurban sunan kahin hem de kurban olduğunu daha önce açıklamıştım. O, kahin olarak kendini pak ve günahsız bir kurban olarak sonsuz ruh aracılığıyla Tanrı'ya sundu.
Şimdi konuya kısa bir ara verip, Tanrı'nın kurtuluş planındaki her önemli olayın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u yani Tanrılığın bütününü içerdiğini belirtmek istiyorum.
İsa Mesih'in vücut bulması. Baba Tanrı, oğlunu kutsal ruh aracılığıyla bedene büründürdü. İsa Mesih'in vaftizi. Baba Tanrı, oğluna konuştu ve ruh onun üzerine indi. İsa Mesih'in yeryüzündeki hizmeti. Elçiler 10:38'de şöyle yazar. Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Şifa hizmetinin bu özelliği, yani baba, oğul ve kutsal ruhun olması beni daima bereketler. Ardından kurbana geliyoruz. Oğul olan İsa Mesih kendisini babaya ruh aracılığıyla sundu. Diriliş. Baba Tanrı oğlu kutsal ruhla diriltti. Pentekost günü. Oğul İsa göksel babadan kutsal ruhu aldı ve öğrencilerinin üzerine döktü. Şimdi söyleyeceklerimi büyük bir saygıyla dile getirebilir miyim bilmiyorum. Ama tanrısal özün üç kişiliğinin hepsi kurtuluş planında dışarıda kalmamak konusunda kıskançtırlar. Kurtuluş planının her önemli evresi tanrılığın üç kişiliğinin tamamını yani baba, oğul ve kutsal ruhu içerir.
İbraniler 9:14'ü tekrar okuyarak devam ediyorum.
Öyleyse sonsuz ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının diri Tanrı'ya kulluk edebilmeniz için vicdanınızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir. Bu nedenle çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni bir antlaşmanın aracısı olmuştur. Biliyorsunuz, can verilmeden, ölüm olmadan antlaşma olmaz. 15. ayete devam ediyorum. Kendisi onları birinci antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü. Aslında birinci antlaşma altında yasayı ihlal eden tüm insanlar İsa Mesih ölene dek yeterli bir kurbana sahip değildiler. Kutsal yasanın öngördüğü kurbanlar günahı geçici olarak örtüyor, hiçbir zaman yok etmiyordu. Aslında İbranilere mektupta bu kurbanlarla her yıl günahların anımsandığı bildiriliyor. Yazarın bu ayette özellikle günahları bağışlatma gününü düşündüğünü sanıyorum. Yahudi halkı bu günde doğru şeyleri yaparlarsa bir yıl süreyle bağışlanacaklarını düşünür. Oysa günahları bağışlatma gününden bir gün sonra tekrar bağışlanma dilemeye gelmeleri gerekir. Günahı sonsuza dek kalıcı olarak ortadan kaldıramazlar. 15. ayeti tekrar okuyorum. Bu nedenle çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni bir antlaşmanın aracısı olmuştur. Kendisi onları birinci antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü. Sonsuz sözcüğünün vurgulandığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Sonsuz ruh aracılığıyla alınan sonsuz bir mirastır bu. 16. ayetteki "Çünkü ortada bir vasiyet varsa" ifadesi size biraz karışık gelebilir. Oysa ayetin Grekçesinde "Çünkü ortada bir antlaşma varsa" diye yazar.
Ama ikisi de aynı sözcüktür. Bizler de vasiyet yerine antlaşma sözcüğünü kullanabiliriz. Çünkü ortada bir vasiyet, antlaşma varsa, vasiyet edenin ölümünün kanıtlanması gerekir.
Vasiyet sözcüğünü kullandığımız zaman, anlam açısından bir sorun yaratmaz.
Çünkü vasiyetnamenin hangi durumlar için kullanıldığını ve bir vasiyetnamenin kişinin ölümünden sonra geçerlilik kazandığını biliriz. Ama bir antlaşma olarak düşündüğümüzde aynı anlamı fark etmeyebiliriz. İbranilere mektubun yazarının burada bildirdiği bu antlaşmanın antlaşmayı yapanın yaşadığı sürece geçerli olmayacağıdır. 16. ve 17. ayetleri okuyorum. Çünkü ortada bir vasiyet varsa, vasiyet edenin ölümünün kanıtlanması gerekir. Ölüm üzerine vasiyet geçerli olur. Vasiyet eden yaşadıkça vasiyetin hiçbir etkinliği, geçerliliği yoktur. İşte burada kurban olmaksızın bir antlaşmanın neden olmayacağını anlıyoruz.
Rab ve İbrahim kurban parçalarının arasından geçtikleri zaman ikisi de yaşamımı işte burada veriyorum dediler.
Yaşamınızı vermeden bir antlaşma yapamazsınız. Bu konunun içerdiği anlamları kavrayabildiğinizi umuyorum. Çünkü bu anlamların kapsamı çok geniştir. Yeni antlaşmaya dair oldukça yüzeysel bir düşünceye sahibiz. Çünkü onu yeni vasiyet olarak adlandırmıyoruz. Oysa bu yeni vasiyettir ve insanlar yaşadıkça bir geçerlilik kazanmaz. Antlaşma ilişkisi içinde olan kişiler ölümden geçmiş olmak zorundadır. Bazılarınız bu söylediklerimden dolayı şaşırmış olabilir. Bu konu üzerinde daha fazla duracağız. Şimdi İbrahim'in soyu olan İsa Mesih'in yeni antlaşmayı başlattığı noktaya dönelim. Matta 26:26'dan itibaren okuyacağım. Yemek sırasında, bu son yemektir, İsa eline ekmek aldı, şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. "Alın, yiyin," dedi. "Bu benim bedenimdir." Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek "Hepiniz bundan için," dedi. Kaseden içmeyenler antlaşmaya dahil değildi. Antlaşmaya dahil olmak için kişinin kaseden içmesi gerekiyordu. İsa Mesih ardından şöyle bildirdi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan yeni antlaşma kanıdır.
Bazı kutsal kitap çevirilerinde bu ayette yeni sözcüğüne yer verilmemiştir.
İşte tam burada yeni antlaşmanın yapıldığını görüyoruz. Bu antlaşma İsa Mesih'in kanıyla yapılır. Şimdi de kısa bir süreliğine Yaratılış 14. bölümü açalım. Matta kısmına tekrar geri döneceğiz. Yaratılış kitabı gerçekten de her şeyin başlangıcını teşkil eden bir kısımdır. Her önemli gelişmenin başlangıcıdır. Yaratılış 14:18'de İbrahim'in yaşamından bir başka olay aktarılıyor.
İbrahim, Sodom'u mahveden ve Lut'u tutsak alan kralları bozguna uğratır. İbrahim, onların peşine düşmüştür. Çünkü Lut, yeğenidir.
İbrahim geri aldığı ganimetlerle dönerken, kutsal kitabın en gizemli kişilerinden biriyle Melkisedek'le karşılaşır. Melkisedek İbranice bir isimdir. Melki kral, Sedek ise doğruluk anlamına gelir. Yani ismi doğruluk kralıdır. Burada onun ayrıca Yüce Tanrı'nın kahini olduğu bildirilmektedir. Krallık ve kahinlik görevlerini birlikte yürütmektedir. Şimdi 18-20 ayetlerini okuyacağım. Yüce Tanrı'nın kahini olan Şalem kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi. Avram'ı kutsayarak şöyle dedi. Yeri göğü yaradan Yüce Tanrı Avram'ı kutsasın. Düşmanlarını onun eline teslim eden Yüce Tanrı'ya övgüler olsun. Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkisedek'e verdi. Bu ayette kahin isminin kutsal kitapta ilk kez kullanıldığına tanık oluyoruz. Bu kahinin Levililer soyundan olmadığına da dikkat edin. Yasaya göre kahinlik görevi Levililere verilmekteydi. Krallık da Yahuda'ya. Bu şekilde ayrılmıştı. Ama burada krallığı ve kahinliği birleştiren bir kişi karşımıza çıkıyor. Ve bu kişi ruhun işlerinde öylesine yüce bir konuma sahip ki İbrahim'i kutsuyor. Kutsal kitapta kutsayan kişi kutsanandan üstündür diye yazar. Burada İbrahim ve Melkisedek arasında yapılan değiş tokuşa dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bizlere gerçekten bir ders veriyor. İlk önce Melkisedek İbrahim'e, İbrahim'in Melkisedek'e vermemiş olduğu bir şey verdi. Aynı durum Levililerin kahinlik görevinde hiçbir zaman söz konusu olmadı. Onlar sadece insanlara, insanların onlara sunmuş oldukları bir şey verirlerdi. İkinci olarak İbrahim bunun karşılığında Melkisedek'e ondalık verdi. Melkisedek İbrahim'e şarap ve ekmek verdi. Şimdi bunun son derece önemli olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü İsa Mesih son yemek sırasında öğrencilerine ekmek ve şarap verdiğinde onlara bunun kendisine verilen Melkisedek düzenine göre sonsuza dek başkâhinlik görevi olduğunu söylüyordu. Tanrı'nın yeni antlaşmasının halkı olarak Rabbin sofrası kutlamasının doğrudan doğruya iman atamız İbrahim'e dek uzandığını anlamamız önemlidir. Bu uygulama yasa uyarınca başlatılmamıştı ve yeni antlaşmada yoktu.
Rabbin sofrası İbrahim'e dek uzanır. İbrahim'e dek uzanan bir şey daha vardır.
Ondalık vermek. Bu uygulama da kutsal yasa ile başlatılmamıştı. Yasa uygulanırken sürdürülmüştü ama İbrahim'le başlatılmıştı. Günümüzde litürjik yani belirli yazılı ve sözlü tapınma geleneklerine önem veren ve bunları geçmişe dayandıran bazı alt mezhepler mevcuttur. Ben bu tür bir topluluğun üyesi değilim. Tapınmada litürjinin önemini takdir ediyorum ama böyle bir topluluğun üyesi değilim. Tanrı'ya şükür ki benim 4000 yıl öncesine dayanan bir geleneğim var.
Rabbin sofrasında ekmek ve şaraptan her aldığımda böylelikle İbrahim'in soyuna ait olduğumu ilan ederim.
Ekmekten ve şaraptan her aldığımda eğer Tanrı'ya ondalığımı verirsem İbrahim'in zamanında başlatılan bir geleneği yerine getirmiş olurum. Bu durum bazılarımız için teşvik edici olmalı diye düşünüyorum. En azından köklerimize uzanırız. Biliyorsunuz köklere dönmek günümüzün insanını heyecanlandıran bir konudur. Bizler de köklerimizden heyecan duymalıyız. Çünkü Pavlus, öz zeytin ağacının semiz köküne aşılandığımızı ve bu köklerin de İbrahim olduğunu bildirir. Ben hiçbir zaman kendimi küçük görmem. Sizler de görmemelisiniz. Ne olursanız olun, eğer Mesih'teyseniz en mükemmel köklere sahipsinizdir. İbrahim'in soyundansınız. Bu da yeryüzündeki herhangi bir kraliyet ailesine ait olmaktan çok daha iyidir. Onların hepsi İbrahim'e kıyasla çok yenidirler. Şimdi Matta 26'daki konuya dönelim. İsa Mesih öğrencilerine, işte ekmek bundan yiyin, işte şarap bundan için diyor. Öğrencileri İsa Mesih'le ve birbirleriyle çok özel bir ilişki içine girdiklerinin bilincindeydiler. Bu da çok önemli bir derstir.
Biraz açmak gerekirse, İsa Mesih'le onunla ilişki içinde olan insanlarla bir ilişki içine girmeksizin ilişki kuramazsınız.
Yani iman eden kişi sadece İsa Mesih'le bir antlaşma yapmaz. Onunla antlaşma ilişkisi içindeki herkesle bir antlaşma ilişkisine girer. Bu durumun fısıh yemeğiyle ya da Rabbin sofrasıyla sürekli kılınmış olduğunu anlıyoruz. Burada hatırlamamız gereken noktalardan birini dile getirmek istiyorum. Eğer bu antlaşmanın diğer imanlılarla ilgili koşullarını yerine getirmeye hazır değilsek, onlarla birlikte Rabbin sofrasından almaya hakkımız yoktur. Diğerleriyle paylaştığımız o sofradan kalktıktan sonra onları eleştirmeye ve onların aleyhinde konuşmaya hakkımız yoktur. Bu durumda antlaşmaya sadık kalmamış oluyoruz. Ey Yeruşalim adlı bir kitap var. Kaçınız okudu bilmiyorum. Kitapta 1947-48 yıllarındaki ilk Arap-İsrail Savaşı anlatılıyor. İki Alman yazarın kaleme aldığı bu kitapta olaylar son derece kesin ve dosdoğru bir biçimde aktarılmış. Ben de o yıllarda Yeruşalim'deydim. Kitapta anlatılanların çoğu adeta kişisel deneyimlerim gibi. Tümüyle doğru bir anlatım olduğunu söyleyebilirim. Eğer konu ilginizi çekiyorsa bu kitabı size önerebilirim.
Kitabın bir bölümünde Arap askerleri tarafından ele geçirilen Yeruşalim'in güneyindeki Eskiyon adlı bir kibbutz'tan söz ediliyor.
Kibbutz, ortaklaşa bir yaşam, çalışma ve gelir paylaşımı düzeninin uygulandığı İsrail'e özgü bir tarım ya da üretim işletmesidir. Bu kibbutz, Yahudilerin yaşadığı diğer yerleşim bölgelerinden o kadar uzaktı ki askeri birliklerce savunulamamıştı. 3 kişi hariç kibbutz'u korumaya çalışanların hepsi yaşamını yitirmişti. Hayatta kalanlardan biri de genç bir Polonyalı Yahudi kızdı. Bu kız Ürdün'ün askeri gücünü oluşturan Arap askeri birlikleri tarafından esir alınmıştı. Şimdi söyleyeceklerimin yanlış anlaşılmasını istemiyorum ama savaş sırasında esir alınan bir kadın askerlerin ganimeti sayılıyordu. Bu yüzden iki Arap askeri kızı yakalayıp üzerinden giysilerini çıkarmaya başlarlar. Niyetleri ona tecavüz etmektir. O sırada şaşırtıcı bir şey olur. Arap birliğinden bir subay silahını bu askerlere doğrultur ve onları vurur. Ardından cebinden bir parça ekmek çıkarıp Yahudi kıza uzatır ve şöyle der. Al bunu. Bu ekmekten bir kez yedikten sonra benim korumam altında olursun. Benimle ekmek paylaştın, benimle bir antlaşma yaptın. Bu olayın ardından askerlerin hiçbiri genç kıza dokunmaya cesaret edemez. Genç kız hayatta kalır ve daha sonra bu öyküsünü anlatır. O subay bir Müslümandı ama antlaşma konusunda birçok Hristiyan'dan daha güçlü bir anlayışa sahipti. Birisiyle ekmek böldüğünüzde bir yükümlülük hem de çok ciddi bir yükümlülük altına girersiniz. Ekmek böldüğünüz o kişiyle bir antlaşma yapmış olursunuz. Başka bir ifadeyle, eğer antlaşmaya sadık kalmaya hazır değilseniz, ekmek bölmemeniz daha doğru olur. Kutsal kitapta ekmek bölmek konusunda dikkatli olmamız, kendimizi sınamamız gerektiği bildirilir. Ama diğerlerini sınamamız gerektiği bildirilmez. Ben şahsen kendimi sınama konusunda yeterince çaba gösteriyorum. Başkaları için ayıracak zamanım kalmıyor. Ama eğer Hristiyan yaşamı sürmediği ya da Rabbe adanmış olmadığı bilinen bir kişi varsa, o kişinin belki de Rabbin sofrasına katılmasına izin verilmemesi gerekir. Çünkü bir yükümlülük söz konusudur. O kişinin kendi iyiliği için böyle yapılması gereklidir. Çünkü kişi bir kez böyle bir yükümlülük üstlendiğinde bunu sürdürmesi beklenir. Şimdi de antlaşmanın doğasını inceleyelim. Kurban kimdi? Bu yanıtlaması çok zor bir soru değil. Kurban, çarmıha gerilen İsa Mesih'ti. Mesih, daha çarmıha gitmeden önce kurban olarak sunacağı kendi bedenine dayanan bir antlaşma yaptı. Şimdi anlayabiliyoruz ki Tanrı'nın sadık kulları yani hasitleri onunla kurbana dayalı bir antlaşma yapmış olanlardır. Yasanın gerekli gördüğü kurbanlar geçiciydi. Nihai kurbanın sadece ön belirtileriydi. Tanrı İbrahim'le sünnet geleneğini başlattığı zaman bir bakıma kurbanın kanı senin soyundan sağlanacak diye bildiriyordu ve böyle oldu. Mesih çarmıhta son kurban, yani sonsuza dek sürecek olan antlaşmanın temeli oldu. Şimdi İbranilere mektup 13:20-21'de kullanılan anlatım dilini ele alacağız. Yeni antlaşmada çok sayıda bulunan en güzel dualardan ya da kutsamalardan biridir. Ayetlerde şöyle der.
Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük çobanını, Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti. Tanrı, kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizde gerçekleştirerek kendi isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin.
Burada yer alan sonsuzlara dek ifadesine dikkat edin. Anlamı hakkında düşünmeye çalışalım. Sonsuz çağlardan oluşan ve sonsuzlara dek sürecek olan bir çağ. Tanrı bunu sonsuzlara dek sürecek olan antlaşmanın kanıyla bizlerde gerçekleştiriyor. Sonsuzlara dek. Bu antlaşma Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı sonsuzlara dek sürecek olan benim antlaşmamdır. Bu o antlaşmanın yerine getirilişidir.
Mesih'in kanı aracılığıyla Tanrı'nın onun isteğini yerine getirmek üzere onu hoşnut eden her iyi işte bizleri yetkin kıldığını düşünmek bana heyecan veriyor.
Sonraki paylaşımda Rabbin yardımıyla kan temasını ele alacağım. Şimdi o konuya girmeyeceğiz. Ama sizlerin kurban kanı akıtılmadan bir antlaşmanın yapılamayacağını anlamanızı istiyorum. Bunun yanı sıra şu konuları göz önünde tutmanızı istiyorum. Yaratılış 15. bölümde aktarılan birinci antlaşmada Tanrı ve İbrahim kurbanın arasından yürüyerek bir ilişki içine girdiler. O andan itibaren Tanrı ve İbrahim arasında geçmişte hiç yaşanmamış olan farklı bir tür ilişki başladı. Ama bizler kurban parçalarının arasından geçmiyoruz, değil mi? Bizler Mesih'in çarmıhından geçiyoruz. Çarmıhtan geçtiğimiz zaman ilk önce Tanrı'yla, ardından da Tanrı'yla aynı ilişki içinde olanların hepsiyle, yani iki yönlü bir antlaşma ilişkisi başlar. Diğer imanlıların içtiği kaseden içmemiz gerekir. Antlaşma budur. Eğer kaseden içmeyi reddederseniz antlaşmanın içinde olamazsınız. Eğer başkalarının içtiği bir şeyden içmek istemezseniz, bunun dışında başka bir seçeneğiniz olmaz. Sizin için Tanrı'ya ait olmanın tek yolu bu antlaşmayı yapmaktır. Bu konuyu kendime örnek vererek açıklamaya çalışmak istiyorum. Ben Mesih'in çarmıhından geçtiğim zaman Tanrı'ya şöyle seslenirim. Tanrım, yaşamamı sana veriyorum. Bundan sonra kendime değil, sana aidim. Senin için yaşayacağım. Benden istediğin her şeyi, bu şey benim için İbrahim'in biricik oğlu İshak gibi değerli olsa bile sana vermekle yükümlüyüm. Öte yandan Tanrı da bana aynı taahhüdü vermiştir. Kaybetmem olanaksızdır. Her şeye gücü yeten Tanrı bana, sana sonsuza dek koşulsuz olarak söz veriyorum. İhtiyacın olan, sahip olduğum her şey senindir der. Eğer bu antlaşmayı yapmaya istekli değilseniz, o zaman
hiçbir değer yargısına sahip değilsiniz demektir. Ama antlaşmayı yaparsanız diğer imanlı kardeşlerinize karşı da aynı yükümlülüğü üstlenirsiniz. Uygulama işte o noktada başlar. Kişinin kendini Tanrı'ya adaması zor değildir ama diğer imanlı kardeşlere adaması bazen çok zor olabilir. Tanrı'ya adanmışlıktan kutsal kitabın pek çok yerinde söz edilir. Romalılar 8:32'de şöyle der: "Öz oğlunu bile esirgemeyen, onu hepimizin uğruna ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı?" Eğer ayet ezberlemek istiyorsanız bu sizin için mükemmel bir örnektir. Romalılar kısmının yazarı Pavlus'un bildirdiği gibi, eğer Tanrı İsa'yı bizden esirgemediyse, esirgeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu tam bir taahhüttür. Tanrı onunla birlikte bize her şeyi sağlayacaktır. Antlaşma budur. Tanrı, çarmıhtan geçen her imanlıya bu taahhütü verir. Antlaşmanın diğer tarafındaki kişi ise şu beyanda bulunur: "Tanrım, sahip olduğum her şeyi sana veriyorum. Eğer gerekiyorsa canımı bile. Benden talep ettiğin, benden istediğin her şey senindir. Hiçbir şeyi kendime saklamıyorum." Bu kesin bir taahhüttür. Batı dünyasında yeni antlaşmadan söz eden Hristiyanların büyük bir çoğunluğunun nasıl bir taahhüt altına girdiklerine dair bir fikre sahip olmadıkları kanısındayım. Tanrı'ya adanmak ya da Tanrı'ya karşı yükümlülük üstlenmek günümüz kültürümüzde rağbet görmeyen bir yaklaşımdır. Yani benden bir yükümlülük altına girmemi isteme. İstediğim zaman vazgeçebileyim, geri çekilebileyim.
Oysa kişi ölümden bir kez geçtikten sonra artık bir daha vazgeçemez. Bu kesindir.
Kişi kendisini sadece Tanrı'ya adamakla kalmaz. Daha önce söylediğim gibi aynı antlaşmayı yapmış olan diğerleriyle de bir adanmışlık ilişkisine girer. Kişilerin ırkı, mezhebi ya da dış görünüşlerinin nasıl olduğu önem taşımaz. Kişi onlarla bir antlaşma ilişkisi içindedir. Yuhanna'nın 1. Yuhanna 3:16-17'de bu ilişkiyi açıkça ifade ettiğini düşünüyorum. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim uğrumuza canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz uğruna canımızı vermemiz gerekir. Sevginin nihai kanıtı bu uğurda can vermektir. Bu yeni antlaşmanın, yeni vasiyetin sevgisidir. Bu daha önce hiç bildirilmemiş farklı bir sevgi türünü tanımlar. Kardeşlerimiz uğruna canımızı niçin vermeliyiz? Çünkü onlarla da bir antlaşma yapmış bulunuyoruz. Ben kurbanın arasından yürüyüp geçtiğimde canımı verdim. Kişi için kurbanın arasından geçip de canını yitirmemesi olanaksızdır. Bir sonraki ayette konunun özü şöyle açıklanır: "Eğer bir kimse dünya malına sahip olur da kardeşini ihtiyaç içinde görüp şefkatini ondan esirgerse, o kimse de Tanrı'nın sevgisi nasıl yaşar?" Yani canımızı, kendimizi ve sahip olduklarımızı kardeşlerimizin ihtiyaçlarına adayarak veririz. Kişinin sahip olduğu şeyleri ve parasını sunması ise işin zor kısmıdır. Ama yeni antlaşmanın özü budur. Günümüzde dünya da bizden bunu beklemektedir. Özellikle de genç kuşaklardan. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan genç kuşak, adanmışlık konusuyla bir bakıma çok fazla ilgileniyor. Kendilerini bazı saçma şeylere adıyorlar. Çünkü birçok insanın içinde kendisini adayacak bir şeyler arayıp bulma arzusu yatıyor. Bir zamanlar Anglikan Kilisesi'nin bütün dini gereklerini yerine getirmiş ama aradığım şeyi asla orada bulamamıştım. Çünkü benim için her şeyi fazlasıyla kolaylaştırmışlardı. Tam olarak ne aradığımı kendim de bilmiyordum. Ama yaşamımı adayacak yeni bir şey arıyordum.
Oysa şimdi herkes bu yaklaşımda değil. Aslında asıl kazanılmaya değer insanlar bu tür insanlardır. Yani yaşamını adayacak bir şeyin arayışı içinde olanlar.
Eğer Hristiyanlığı gereğinden fazla kolaylaştırırsak, gerçekten adanmış olabilecek insanların ilgisini çekemez ve onları uzaklaştırırız. Çünkü şöyle düşünebilirler: eğer kilise buysa ben istemiyorum. Ben bu öğüdü başkaları için olduğu kadar kendim için de veriyorum. Şimdi bu konunun Elçilerin İşleri 4:32-35'te kısaca açıklanmasını inceleyelim. Pentekost gününden kısa bir süre sonra Yeruşalim'deki imanların içinde bulundukları durum anlatılıyor. Bu arada birçok şey olmuştu. Yahudi önderler elçilere karşı çıkmış ve İsa hakkında bir daha vaaz etmemelerini istemişlerdi. Onlar ise bu konuda sürekli dua etmişlerdi. Bu dualarının sonucunda kutsal ruhla dolmuşlar ve toplandıkları yer sarsılmıştı. Ama biz önce en beğendiğim dualardan biri olan bu duayı inceleyelim. 4:29'dan itibaren okumaya başlıyorum. "Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak.
Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, mucizeler ve harikalar yaratmak için elini uzat.
Bu çok etkili ve uygulanabilir bir duadır. Bu duanın İsa Mesih'in elçileri tarafından edildiğine dikkat edin. Bu duanın yanıtı doğaüstü bir biçimde geldi ve onlar kutsal ruhla doldular. Bu olay da yeni antlaşmada kaydedildi. Bir başka ifadeyle Tanrı tarafından daha fazla onaylanan bir başka dua bulamazsınız. Bu duayı hiç ediyor muyuz? Ya da bu duayı kaç defa ettik?
Şifa hizmetimiz sırasında bazen insanlara şunu sorarım. Bu duayı benimle birlikte etmeye istekli misiniz?
Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, mucizeler ve harikalar yaratmak için elini uzat.
Ardından onlara şöyle derim. Eğer bu duaya inanmıyorsanız o zaman etmeyin. Ama inanıyorsak hep birlikte edelim.
Bu duayı hep birlikte edip de Tanrı'nın yanıt vermediği bir durum yaşadığımızı hiç anımsamıyorum.
Aslında bu duanın sonuçlarının bugünkü paylaşımımızı takip eden siz değerli kardeşlerim için nereye dek uzanacağını hiç kimse bilemez.
Burada gözden kaçırılmaması gereken boyutun Tanrı'nın sağladığı doğaüstü şifa olduğunu düşünüyorum.
Şifa hizmeti bir topluluğu etkilemenin kutsal kitap ayetlerine dayanan en güçlü yoludur. Bunun birçok yolu vardır ve ben de yaratıcılığa ve özgünlüğe gerçekten değer veririm. Ama bu duayı niçin göz ardı edelim ki? Ben Hindistan'da doğdum. Daha sonra Hindistan'a bir daha geri dönmedim. Ama o zamanlar Hindistan'ın bir parçası olan Pakistan'a seyahat ettim. Oraya gittiğinizde insanlara tek söylemeniz gereken hastalar için dua edileceğidir.
Birkaç kişi Rabbin şifasına kavuştuktan sonra artık bir daha duyuru yapmanıza gerek kalmaz. Pakistan'ın nüfusunun %98'i Müslümandır. Orada kaldığımız kısa süre içinde ulusal televizyon kanalına çıktık. Fakat program sadece birkaç dakika sürdü. Bu olayın ne büyük bir atılım olduğunu tahmin edemezsiniz. Herkes mucizelerin varlığını tartışmasız kabul etti. Bu konuda en küçük bir kuşku ya da tartışma olmadı. Rab, orada bulunduğumuz süre boyunca birçok mucize gerçekleştirdi. Bunların sayısı muhtemelen 40-50'ye yaklaşıyordu. Hepsi de insanların son derece kesin biçimde iyileştirildiği şifa mucizeleriydi. Bunun nedeni ise bizlerin özel kişiler olmamız değil, akla uygun olanı yapmamızdı. Ben bunu sağduyulu davranmak, sağduyu sahibi olmak olarak adlandırıyorum. Aklıma gelmişken bu konuyu da sizlere aktarmış oldum. Şimdi 31. ayeti okuyorum.
Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Tanrı dualarını yanıtladı.
Hepsi kutsal ruhla doldular. Aslında Pentekost günü kutsal ruhla dolmuşlardı ama yeniden ruhla doldular. Kaçınız sık sık kutsal ruhla yeniden doldurulmaya ihtiyacımız olduğunu biliyor?
Ve Tanrı sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.
Onlara dualarındaki dilediklerinden daha fazlası verildi. Çünkü sadece mucizeler yapma armağanını almadılar. Okumaya devam ediyorum.
İnananların topluluğu yürekte ve düşüncede birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. İşte bu antlaşmadır.
Paylaşımı bitirmeden önce sizlere bazı koruyucu uyarılarda bulunacağım.
Şimdi 33. ayeti okuyorum. Elçiler, Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Tanrı'nın lütfu olmadan bu başarılamazdı.
32. ayette de şöyle der. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Şahsen bunun, kilisenin kendini içinde bulduğu her durumda mutlaka uygulanması gereken bir yöntem olduğuna inanmıyorum. Bu yöntemin uygulanmasını zorunlu kılan durumlarla ilgili olarak güçlü çekincelerim var. Çünkü burada vurgulanan Tanrı'nın lütfudur. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Dua ettiğimizde ve Tanrı'nın lütfu üzerimizde olduğunda, karşılaştığımız her durumda, aynı antlaşmanın içinde olduğumuz kardeşlerimize, bizlerin de uygun biçimde davranacağımızı düşünüyorum. Bu arada elçisel yetkiye, yani elçilerin sahip olduğu yetkiye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Onlar armağanlarını elçilerin buyruğuna verdiler. Bu konuyla ilgili olarak, birlikte önderlik hizmetini yürüttüğüm Hintli bir kardeşimin, Mahesh Chavda'nın gözlemini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bu sözler ona aittir. Değerlendirmesini siz yapın.
Topluluk önderleri çoğunlukla ondalıkların topluluğa önderlere ait olduğunu söyler. Ama bir önderin hizmeti bir şeyleri elinde tutmak değildir. İlk dönem kilisesi bunları görevleri diğerlerine ulaşmak olan elçilerin emrine verdiler. Bunun büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Kendi kilisemizde birçok konuda çaba gösteriyoruz. Ama kendimize adadığımız ortak amacımız kaynaklarımızın %50'sini diğerlerine ulaşmak için, yani insani, maddi ya da diğer yardımlar olarak, diğer %50'sini ise kendi topluluğumuz için kullanmaktır. Bunun bile yeni antlaşma düzeyinin biraz altında kaldığını düşünüyorum. Ama sizlere bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Bu gibi işlerin Tanrı'nın lütfuyla değil de kuralcılıkla yapıldığı bir tür antlaşma topluluğuna katılmanız için sizi yönlendirmelerine izin vermeyin. Bu tür oluşumlar er ya da geç başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Her durumda işlerin doğru bir şekilde yapılmasını sağlayan ve gözeten Tanrı tarafından atanmış bir yetkilinin olması gerekir. Aksi takdirde herkes tarafından desteklenen ama kendileri hiçbir katkıda bulunmayan, kendi isteklerine göre hareket eden bedavacılar ortaya çıkacaktır. Herkesten kendi yeteneklerine göre alınsın ve herkese kendi ihtiyaçlarına göre verilsin sözlerinin sahibi Lenin miydi? O, birçok şey olduğu gibi bu sözleri de yeni antlaşmadan aşırmıştı.
Kilisenin tanımlanması aslında böyle olmalıdır. Biz burada antlaşma topluluğu yerine kilise ya da inanlı topluluğu da diyebiliriz. Herkesten kendi yeteneklerine göre alınsın ve herkese kendi ihtiyaçlarına göre verilsin.
Mutlu Hristiyanların kimler olduğunu size söylememi ister misiniz? Onlar yeteneklerini bu uğurda kullanan kişilerdir. Bir inanlı topluluğuna ait olup da hiçbir şey vermeden, hiçbir şeye katkıda bulunmadan oturmak kadar hayal kırıklığına uğratan ve rahatsız edici bir durum olamaz. Kişi muhtemelen en sonunda kiliseye gelmekten vazgeçecektir. Her birinizden Tanrı'yla ve diğer kardeşlerinizle olan antlaşma ilişkinizin anlamını gözden geçirmenizi istiyorum.